Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim ile başlıyoruz. İranlı karilerden Brumendi, Bakara suresinin 255. ayeti kerimesini telavet ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khudhuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak olan kimdir? O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada, mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, İyi yöneten ve halk adayıyla olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
Bu bağlamda insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Bir önceki bölümde özel ve tayin edilmiş bir temsilcinin bulunmadığı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Gaybet-i Kübra döneminde dinin yayılması, insanların inançlarının sağlamlaştırılması ve dini sorunların çözülmesinin takva, adalet ve fazilete sahip alimlere emanet edildiğini söylemiştik. Bu alimler kamu vekilleri olarak adlandırılmıştır. Bu kimselerin görevi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz ve onun haliflerinin rehberliğinde ve bu öğretilerden yola çıkarak halkın ve toplumun ihtiyaç duyduğu dini kuralları bulmaktır. Uzun yıllar İslami ilimlerin çeşitli sahalarında tahsil ve ihtisas yapmış bu tür kişilere müçtehit veya fakih denir.
Zaman içerisinde insanoğlunun yaşayış biçiminde değişiklikler, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yaşamasıyla ve bilimin ilerlemesi sonucu ortaya çıkar ve yeni şartlar ve ihtiyaçlarla karşı karşıya kalındığından dolayı müçtehitler veya fakihler bu yeni koşullar ve olgular hakkında İslam'ın hükümlerini bulmaları gerekir. Bunları İslam ilminin iki ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve hadisten bulup insanlara sunmaları gerekir.
Resulullah Efendimizin sevgili torunu İmam Rıza Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmakta: "Size esasları açıklamak bizim görevimiz. Bu açıklamalardan yararlanmak ve feyiz almak ise sizin göreviniz." İmam Rıza Aleyhisselam fakihlerin konumunu İsrailoğullarının peygamberlerinden durumu gibi gördüler. Böylece sahibu zamanın gaybetinde insanlar İslami ilim ve şeriat hükümlerini edinmekten mahrum kalmazlar ve müçtehitler her devrin değişim ve ihtiyaçları ile birlikte değişimlerle ilgili soruları cevaplarlar. Böylesine dinamik ve kararlı bir şekilde insanlar İmam Zaman Aleyhisselam'a erişimleri bulunmasa da Allah'ın dinini ve onun değerli öğretilerini korumaya çalışan, İslam'ın ve Müslümanlık yolundan sapmadan alimlerden yararlanırlar.
Şimdi de müçtehitler ve fakihlerin İslam'ı yayma, fetvalar ve dinle ilgili diğer meselelerin cevaplarını yayınlama yetkisinin ne derece olduğu sorusu ortaya çıkıyor. Kur'an ayetleri, akli sebepler ve masum ehl-i beyt imamlarının rivayetlerine göre müçtehid, Hazreti Mehdi aleyhisselam temsilcileri olarak fakihler çeşitli sorumluluklarını yerine getirmek için hükümetten sorumlu olmalıdır. İslam toplumunun velayeti onların elinde olmalı ki bu durumdaki fakihe veli-i fakih denir. Diğer bir ifade ile velayeti fakih, fakihin Hazreti Mehdi aleyhisselam adına ve gaybeti döneminde onun yerine hükmetmesi demektir.
Akıl açısından insanları refaha ve esenliğe yönlendirmek, fitneye, zulme ve ayrımcılığa karşı uyarmak için devletin başında salih ve dürüst bir insanın olması gerekir. Mevcut durumda böyle bir insan, dindar ve adil bir İslam araştırmacısından başka birisi olamaz. Öte yandan İmam Zaman Aleyhisselam'ın temsilcilerinin bazı sorumlulukları egemenlik yetkisi olmaksızın yerine getirilemeyeceğinden ya da yerine getirilirken hükümetten engellerle karşılaşacağından dolayı bu yönetimi elinde bulundurması şarttır. Bu bağlamda insanlar arasında hükmetmek ve hakemlik yapmak, ilahi sınırları ve kanunları uygulamak, insanların dini vergilerini toplamak ve harcamak, hac işlerine yürütmek, cuma namazını devlet müdahalesi olmaksızın kılmak, zulme karşı savaşmak ve Müslümanlar üzerinde yabancı hakimiyetini reddetme ve benzeri konular önem taşıyan hususlardır.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuyu başka bir açıdan açıklamış ve şöyle buyurmuştur. Hiç sapmayan saf İslam dini son semavi din olması itibariyle kıyamet gününe dek devam edecek din olması toplumu ve hükümeti yönetme dini olduğundan dolayı bu yüzden İslami toplumun tüm kesimleri veli-i emr, hakim velilere kaçınılmaz bir şekilde ihtiyaçları vardır. Bu şekilde İslam ümmeti İslam düşmanlarından korunur. Böyle bir lider İslami toplumu koruyacak, adaleti sağlayacak, zayıflara karşı zulmetmeyi engelleyecek, kültürel, siyasi ve sosyal gelişim ve filizlenme zeminini hazırlayacak.
İslam dinine göre İmam Zaman Aleyhisselam'ın gelen temsilcisinin İslam toplumundan sorumlu olması gereklidir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, İslam'ın yönetimde kanun koyucu yalnızca Allah'tır ve Allah Resulü ve onun halifleri bu mükemmel ve saadet getiren kanunların uygulayıcılarıdır. Dolayısıyla insanların onlara uyması gerekir. Nisa suresinin 59. ayetinde okuduğumuz gibi, ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün emrine ve sizden olan velilerinize itaat edin. Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, bu valiler benim haliflerim ve benden sonraki Müslüman liderlerdir diye buyurmuştur.
Allah Resulü bu açıklamasının ardından Hazreti Ali aleyhisselamdan başlayarak Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar 12 ehl-i beyt imamın adını tek tek sırasına göre söyledi. Ama son imamın gaybetinden sonra ilahi emirlerin yerine getirilmesi duracak mı sorusu akla gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Allah Resulü'nün 8. halefi İmam Rıza aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuştur. Allah'ın insanların ihtiyaç duyduğu kaideleri ve kanunları tayin etmiş olması, ancak kanun uygulayıcısı tayin etmemiş olması mümkün değildir. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinde ilahi kanunları uygulama görevinin genel vekillerinin sorumluluğunda olduğu sonucuna varılabilir. Zira imam uzun süreli gaybetinde insanları rivayet edenlere ve din alimlerine uymaya çağırmış ve şöyle buyurmuştur: "Onlar benim size bıraktığım hüccetlerim ve ben de onlara inen ilahi hüccetim."
Tahran Radyosu.
Unutulmamalıdır ki veli-i fakihin itibar ve statü bakımından masum ehl-i beytlere hiçbir şekilde eşit değildir. Ancak son ilahi halefin olmayışı nedeniyle görevlerine elinden geldiğince yapmaya çalışır. Velayet-i fakih teorisine tekrar yaşatan İmam Hümeyni bu hususta şöyle buyuruyor: "Peygamber Efendimiz ve ehl-i beytin sahip olduğu velayetin gaybet sonrasında adi bir fakihe geçeceğinden söz edildiği zaman kimse fakihlerin de aynı konuma sahip oldukları yanılgısına düşmesin. Çünkü burada makamdan söz edilmiyor. Sözümüz görevi yerine getirmekle ilgili. Bu yüzden veli-i fakih mümkün olduğu derece gaybette bulunan imamın görevlerini yerine getirmek adına ilim, takva, adalet ve tedbir gibi şartlara ve özelliklere sahip olmalıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslami topluma hüküm sürecek veli-i fakih için bu özelliklerin gerekliliğiyle ilgili şöyle buyurmaktadır: "İlim, takva ve dirayet, velayet-i fakihin temel gerekli bileşenleridir. Çünkü ilim farkındalığa, takva cesarete, dirayet de maslahatları ve ülke ve milletin çıkarlarını görmeye yol açar." Aslında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kamu temsilcisi İslami hakimiyet elinde bulundurmak ve ağır bir sorumluluk olan velayet-i fakih sorumluluğunu üstlenmek için halkın da oyları ve desteğine ihtiyacı vardır. Nitekim İmam Hümeyni de halkın büyük desteğiyle veli-i fakih oldu. Bu yüzden halkın veli-i fakihi desteklemesi ve veli-i fakih de uygulama gücü elde eder ve manevi meşruiyet kazanır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenler onu İslam dinini tüm dünyada kusursuz ve eksiksiz bir şekilde uygulayan biri olarak görürler. Bu nedenle dualarında şöyle derler:
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adhhir Allahumma lana waliyyak wa ibn bint nabiyyak al-musamma bismi rasulik hatta la yadhfar bi shay'in min al-batil illa mazzaqa wa yuhiq al-haqqa wa yuhaqqiqa واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين
Allah'ım, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı mağdurların sığınağı olarak belirle. Senden başka yardımcıları olmayanlar için onu yardımcı olarak kıl. Onu yeryüzünde kalmış ancak unutulan ilahi hükümlerin uygulayıcısı kıl. Dininden geri kalan emareleri ve Allah Resulü'nün sünnetlerinin sağlamlaştırıcı olarak kıl.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizle yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin mübarek yaşamında ergenlik çağını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde beyan edildiği üzere ilahi enbiyanın arasında İslam peygamberi mübarek yaşamı tüm detayları ile tarihte kaydedilen tek peygamberdir. Nitekim tüm insaflı araştırmacıların ve tarih bilginlerinin itiraf ettiği üzere Allah Resulü'nün mübarek yaşamında en ufak bir muğlak nokta yoktur.
Gerçi İslam peygamberi bi'setinden önce cahil ve asi bir milletin arasında yaşadı. Fakat o hazretle yaşadığı toplum arasında hiçbir benzerlik yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliğinde ön plana çıkan özellikler ise dürüstlük, sadakat, emanetdarlık ve adalet taleplik sıfatlarıydı. Yine o hazretin mağdur ve mazlum insanları kollaması ve zayıfları zorbalara karşı koruması bilinen bir gerçekti. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kelamı hikmetli ve dolgun sözlerdi ve mükemmel bir akıl ve tedbir anlayışına sahipti.
Şimdi geçen bölümde o hazretin çocukluğunu irdeledikten sonra sıra ergenlik çağına geliyor.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Şam diyarına yaptığı son ticaret amaçlı seyahatin üzerinden yıllar geçmişti. Muhammed artık delikanlı olmuştu. O yıllarda ise amcası Ebu Talib çok zor geçiniyordu. Ebu Talib'in 5 evladı vardı ve Muhammed her ne şekilde olursa olsun amcasına yardımcı olmaya çalışıyor ve bu çerçevede amcasının koyun sürüsünü otlatmak üzere her gün çöle götürüyordu.
Genç Muhammed her zaman ve özellikle amcasının koyun sürüsünü çöle götürdüğünde ve yalnız kaldığında sürekli düşünüyordu. Genç Muhammed varlık aleminin acayip nizamı üzerinde düşünerek bu alemi bu denli düzenli ve güzel yaratan bir yaratıcının varlığı sonucuna varmıştı. Çölün sessizliği ve sakinliği Muhammed için has bir cazibesi vardı. Geceleri çölün üzerinde yıldız dolu gökyüzü genç Muhammed'i hayran bırakıyordu. Muhammed gökyüzünü özellikle yıldızlı gecelerde çok severdi ve kendi kendine bunca güzellik ve bunca azamet ve bunca güzel yıldızların hedefsiz yaratılmadığını söylüyordu. Gerçekten de ancak hekim ve kadir ve eşsiz olan Allah bu geniş alemi bunca düzen ve bunca şaşırtıcı güzelliğiyle yaratabilirdi.
Muhammed gelişme çağını geride bırakarak kemale ererken sürekli Allah'ı ve yarattığı geniş alemi düşünüyordu. O hazret bundan başka yaşadığı cahili ortamla kültür ve inanç bakımından uyum sağlayamadığı için sürekli Mekke'den kaçıyor ve Nur Dağı'nda Hira mağarasına sığınıyor ve buradaki halvetinde kentin gürültüsünden uzak, alemleri yaratan Rabbi ile yalnız kalıyordu. Hira mağarası, Muhammed'in yalnızlığını o hazretle paylaşıyordu.
Hira mağarasına uzanan yol taşlı ve engebeli bir yoldu. Fakat Muhammed gibi defalarca bu yolu kat eden bir genç için pek fazla zorluğu gözükmüyordu. Muhammed yılda bir ay boyunca Hira mağarasında kalıyor ve bu mekanı çok seviyordu. Muhammed Hira mağarasından gecenin karanlığı ve sessizliğinden azami derecede yararlanıyordu. Muhammed burada alemleri yaratan Allah'a ibadet ve dua ediyor ve kalbini iman nuru ve marifetle aydınlatıyordu.
Muhammed bazen saatlerce Hira mağarasında Mekke'ye doğru yönelerek oturuyor ve mağaranın girişinden kentin sokaklarını ve evlerini, kentte yaşayan insanları ve aralarındaki cahiliye gelenekleri ve içine battıkları fesadı izliyor ve üzerinde derin derin düşünüyordu. Muhammed Mekke'yi çok seviyordu. Fakat kente hakim olan cahiliyenin yanlış adabı ve töreleri ruhunu derinden incitiyordu.
Muhammed aşiret savaşlarına, putlara tapılmasına, kız bebeklerinin diri diri gömülmesine, mazlumların zincire vurulmasına çok üzülüyordu. Muhammed keşke bir gün gelse de Mekke bu durumdan ve beşeriyetin imajını karalayan ve çirkinleştiren bu tür yanlış inançlardan kurtulsa diye düşünüyordu. Muhammed'in kendisi Mekke ortamına hakim olan tüm bu kötülüklerden ve çirkinliklerden uzaktı. O hazret asla Mekke halkını fıskı fucur dolu meclislerine katılmıyor, putları düşman sayıyor ve cahiliye geleneklerini ve göreneklerini reddediyordu.
Muhammed'in yüzünde Hakk'ın aşkı pırıl pırıl göze çarpıyordu. O hazret, akılsız kavminin şirke ve sapkınlığa esir olmasından ve putların önünde diz çökmelerinden büyük acı çekiyordu. Muhammed, pak bir kalp, parlak bir düşünce ve semavi bir zata sahipti. O hazret 25 yaşına geldiğinde dürüstlüğü, doğru konuşma özelliği, sadakat ve emanetdarlığı bütün Mekke'de duyulmuştu. Kureş aşiretinden ondan daha pak ve daha yiğit ve dürüst birisi bulunamazdı. İnsanlar o hazreti şefkati ve seçkin ahlakı ve sıfatları ile tanıyordu.
Zaman ilerledikçe de Muhammed'in ünü daha da artıyordu. O hazretin bakışı her zaman saygı, sevgi, edep ve mahcubiyetle beraberdi. Konuşması ilkbahar yağmuru gibi kalpleri okşuyordu. Muhammed pak ve sağlıklı yaşıyor ve verdiği söze de bağlı biriydi ve herkes onu vefası ve emanetdarlığı ile biliyordu. Nitekim Risalet makamına nail olmadan yıllar önce de Emin olarak lakaplandırılmıştı.
Ebi el-Hemisa Allah Resulü'nün gençlik çağında vefakarlığı ve emanetdarlığı hakkında ilginç bir öykü anlatıyor ve şöyle diyor. Bir gün ben Muhammed'e bir mal satmıştım ve malın bedelinin geriye kalan kısmını ertesi gün Mekke çarşısında Muhammed'den almayı kararlaştırdık. Ancak ben bu anlaşmayı unutmuşum ve bir iş için Mekke'den ayrıldım. 3 gün sonra geri döndüm. 3. gün Mekke'ye geldiğimde Muhammed'le sözleştiğimiz mekanın önünden geçiyordum. Baktım, Muhammed bir taşın üzerinde oturmuş, beni bekliyor. Tam o sırada onunla anlaşmamızı hatırladım. Ona doğru gittim ve konuştum ve bu pak gencin 3 gündür anlaştığımız saatte buraya geldiğini ve benim alacağımı ödemek istediğini anladım. Onun bu denli sözüne bağlı kalmasına çok şaşırdığım gibi kendimden sözümü unuttuğum için çok utandım. İşte orada neden insanlar ona Emin lakabı verdiklerini ve genç yaşına rağmen bu kadar sevilip saydıklarını anladım.
Mazlumlara ve mağdurlara ve mustazaflara yardım etme düşüncesi öylesine Muhammed'in ruhuyla bütünleşmişti ki yiğitlerin anlaşması olarak anılan bir anlaşmaya katıldı. Bu anlaşmanın bir maddesi hiç kimseye ister tanıdık ister yabancı zulmedilmemesi ve mazlumun hakkı zalimden alınmasıydı. Bu anlaşmanın gerçekleşmesiyle sonuçlanan macera ise şöyleydi.
Günlerden bir gün orta yaşlı bir adam Kabe'nin yanı başında bir taşın üzerine çıktı ve şöyle haykırdı. Ey Kureyş'in yiğitleri! Mekke gibi bir kentte zalimane bir şekilde malı yağmalanan şu gariban mazlumun imdadına yetişin. Adam Zübeyd oğullarındandı ve malını satmak için Mekke'ye gitmişti. As bin Vail adında adamın biri onun malını satın almış ama bedelini ödememişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu sözleri duyunca çok üzüldü ve mazlum adamın hakkını her ne pahasına olursa olsun almaya karar verdi. Muhammed çareyi, macerayı kavmin önde gelen büyüklerine anlatmakta buldu. Bu maceranın ardından Mekkeli bazı yiğitler bir araya geldi ve bir daha bu gibi isyankarlıklara şahit olmamak için bir çare bulmaya karar verdi. Mekkeli yiğitler bundan böyle zayıf ve mazlum insanlara arka çıkmaya ve onlara yöneltilen zulmü bertaraf etmeye yemin etti. Muhammed de bu anlaşmaya katıldı. Anlaşma, yiğitlerin anlaşması adıyla ün yaptı ve haberi Mekke'ye yayıldı. Birçok insan yiğitlerin bu hareketini takdirle karşıladı. Ertesi gün bu yiğitler As bin Vail'e yabancı adamdan aldığı malın bedelini ödemesi için mesaj yolladı. Bu durumdan panikleyen As hemen yabancı adamın parasını ödedi. Bu grup Muhammed'in katıldığı ilk gruptu. Muhammed bu yiğit insanlarla mazlumların hakkını savunmak için sözleştiği anı asla unutmadı ve bu anlaşmadan çok mutlu oldu ve anlaşma hakkında şöyle diyordu. Eğer bu anlaşmanın yerine bana kırmızı tüylü develer vermiş olsalardı bu kadar mutlu olmazdım.
Muhammed her gün amcası Ebu Talib'in koyun sürüsünü çöle götürüyor ve otlatıyordu. ve bir an olsun sevgili amcasına yardım etme düşüncesinden gafil olmuyordu. Bir gün yine çöle gitmeye karar verdiğinde amcası Ebu Talip onu çağırdı ve şöyle dedi. Oğlum, gel sana bir haberim var. Muhammed saygıyla amcasının karşısında oturdu ve sözünü bekledi. Ebu Talip şöyle dedi. Hüveylit kızı Hatice sana mesaj göndermiş. Bilirsin bir süredir kocası ölmüş ve geride büyük servet bırakmış. Hatice bu mal varlığı ile ticaret yapıyor ve her yıl Şam ve Yemen'e mal götürüyor. Şimdi o seni emin ve dürüst biri bildiği için mallarını senin yardımınla bu ticarete yollamak istiyor. Bu öneri Allah Resulü'nün mübarek yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı oldu ki bunu da bir sonraki bölümde ele alacağız.
Dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 26. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde camilerin ana işlevi ibadet olduğunu, ancak siyaset, kültür, eğitim, askeri ve yargı ve benzeri alanlarda da özel işlevi söz konusu olduğunu beyan etmiştik. Ve ilginçtir ki bu faaliyetlerin tümü cami imamı ikseninde yürütülür. Nitekim Asr-ı Saadet'te ve İslam peygamberi Medine'ye yerleştiği dönemde o hazret bizzat Mescid-i Nebi'yi yönetme görevini üstlenmişti. Dolayısıyla her camide dini ve siyasi meselelerin ağırlık merkezi olan bir tek kişi aynı zamanda caminin diğer işlerini de yürütmektedir. Buna göre Asr-ı Saadet'te caminin siyasi işlevi ibadi işlevinden sonra en önemli işleviydi. Yine ilginçtir ki Kabe'de ibadi bir merkez olarak İslam'dan önce özel bir konumu söz konusuydu. Öyle ki İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bisetinden önce Mescid-i Haram O dönemin Hicaz topraklarında siyaset merkezi sayılırdı. Bu yüzden Mekke'de bulunan aşiretler ve siyasi grupların arasında Kabe'yi ve Mescid-i Haram'ı yönetmek için ciddi bir rekabet ve bazen çatışma söz konusu oluyordu.
Asr-ı Saadet'te cami, din ve siyasetin bir arada yürütüldüğünün en bariz simgesiydi. Ve bu iki konunun birbirinden ayrı olmadığı ilk kez Mescid-i Nebi'de tecelli etmişti. O dönemde İslam peygamberinin toplumun imamı ve önderi olarak Medine'nin Sade Camii'nde hemen hemen her an hazır bulunması insanların ilgisini çeken bir konuydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem insanların toplandığı bu camide sürekli varlığı ile izleyenlerini halkın önderi toplumun hizmetinde olduğunu gösteriyordu. Gerçekte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem işi ancak Allah rızası için halka hizmet etmekte ve bu yolda liderlik, servet biriktirme, bencillik veya gösteriş gibi durumların asla söz konusu değildi. İslam peygamberinin yaptığı hizmet o hazretin İslam dinine ve Müslüman topluma yönelik sevgisinden kaynaklanan vacip bir görevdi ve sırf uhrevi mükafat için yapılmaktaydı ve bir bakıma Resulullah'ın siyaseti diyanetinin aynısıydı.
Asr-ı Saadet'te cami siyasi bir üs olarak halkla rehber arasında biat yeri ve hükümetin programlarının ilan edildiği mekandı. Nitekim Medine'de Mescid-i Nebi inşa edildikten sonra yeni yeni İslam dinini benimseyen insanlar bu camide Allah Resulüne biat ediyor ve velayetini kabul ediyordu. Birinci halife Ebu Bekir döneminde gerçi ilk biat Sakife Beni Said'de gerçekleşti ancak genel biat bir gün sonra camide oldu. Biatın ardından Ebu Bekir minbere çıktı ve İslam peygamberinin oturduğu yerden bir basamak daha aşağıda oturdu ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi: "Ben şimdi sizden daha iyi olmamama rağmen size hükümet etmekle görevlendirildim. O zaman eğer doğru yolda olduysam beni izleyin ve eğer eğri yola girersem beni doğru yola getirin." İmam Ali aleyhisselam da halkın ısrarı üzerine ve hilafeti kabul ettikten sonra camiye gitti ve halk biat ettikten sonra hutbe okudu ve hükümetinin programlarını ve hilafet biçimini kesin bir ifadeyle camide beyan buyurdu.
Sohbetimize Fas diyarına uzanarak Hasan Camii ve Hasan Sani Camii adındaki iki ünlü camiyi tanıtmak istiyoruz. Hasan Camii, Fas'ın başkenti Rabat'ta inşa edilen ve bu ülkenin tarihi binalarından biri sayılan ünlü camilerden biridir. Bu cami, Muvahhidi Hanedanı'nın 3. kralı Yakup Mansur Muvahhidi tarafından miladi 1184 yılına denk gelen Kameri 592 yılında inşa edildi. Kral Yakup'un Kastil Kralı 8. Alfons'la savaşta zafer kazandıktan sonra İslam ordusunun toplanması için İspanya'nın Corbata Camii'nden daha muhteşem bir cami inşa etmeye karar verdiği belirtiliyor. Yakup Mansur Muvahhidi bu cami için birçok planı vardı ancak 1199 yılında vefat edince bu planların hepsi askıya alındı. Nitekim cami binası daha sonraki yıllarda da tamamlanamadı ve ilk günkü hali aynı şekilde kaldı.
Hasan Ulu Camii, Irak'ın Samirre kentindeki Ulu Cami'den sonra İslam dünyasının en büyük camii sayılıyor. Bu caminin minaresi de Afrika ülkelerinde en yüksek minaredir. cami binası yarım kalmış olması və bazı bölümləri də zaman içində yıkılmasına qarşın Doğu və Endülüs sanatları və kitabələri baxımından eşsiz örnəkləri içəriyor. Bu caminin Kral Yakub'un dedesi tarafından hazırlandığı və böyləcə kralın və ordusunun düşman saldırılarına qarşı korunması baxımından sağlam bir kalənin görevini yürütməsi için inşa edildiği belirtiliyor.
Hasan Camii'nin şebistanı 1932 metrekaredir. Şebistan T şeklinde inşa edilmiştir. Bu cami normalde bir avlusu olan diğer camilerin aksine birkaç avlusu vardır. Caminin büyük avlusu minarenin yakınındadır ve iki tarafında yer alan ve birçok sütunu bulunan iki yan avlunun ortasında yer almaktadır. Sütunların yüksekliği 25 metreden 6,5 metreye kadar değişir ve silindir şeklinde yapılmıştır. Aslında Fas diyarının camilerinde yuvarlak sütunlar bu camilerin güzelliklerinden biri sayılır. Çatısı bulunmayan Hasan Camii'nde çok güzel süslenen mermer taşından sütunlar vardır. Bu caminin 400 sütunu ve 16 kapısı vardır ki 6 kapı batısında, 4 kapı doğusunda, 2 kapı güneyinde ve 4 kapı da kuzeyindedir. Caminin mihrabının uzunluğu da 3 metre kadardır. Gerçi mihraptan günümüzde hiçbir şey geride kalmamıştır. Mihrap devasa duvarlarla çevrilmiştir. Mihrap minarenin tam karşısında yer almaktadır.
Hasan Camii'nin kuzeyinde temeli kare şeklinde olan ve her kenarının uzunluğu 16 metre civarında olan taştan bir minare yer alıyor. Minarenin şimdiki yüksekliği 40 metre kadardır ve tamamlanmış olsaydı yüksekliği 70 metre olması gerekirdi. Bu minare o dönemde inşa edilen minareler gibi kare şeklinde bir temelin üzerinde inşa edilmiştir ve yukarıdan aşağıya doğru 6 odası vardır ve eni 2 metreye varan basamaksız ve düz yokuş aşağı bir yoldan yukarı çıkmak mümkün. Bu minarenin mimari bakımından en önemli farklılığı mermer ve fil dişi gibi çok sağlam taşlardan yapılmış olması ve böylece doğal etkenlere karşı dayanıklı olmasıdır. Minarenin dış yüzeyindeki bezemeler ise hiçbir kenarında öteki kenarlarıyla aynı değildir. Fakat dörtgen şeklindeki bezemeler minarenin üst kısmında göze çarptığı söylenebilir. Yine minarenin alt kısımlarında bitki motifleri dikkat çekiyor.
İstediğimiz ikinci cami Hasan Sani Camii'dir. Hasan Sani Camii'nin inşaatı 1980 yılında Casablanca kentinde başladı ve 1993 yılında tamamlandı. Bu cami 20 bin metrekarelik alanı ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi'den sonra dünyanın en büyük camidir. Caminin bir bölümü Casablanca kentinin sahilinde suyun üzerindedir. Hasan Sani Camii'nin duvarları beton ve mermerden inşa edilmiş ve iç yüzeyleri çok güzel alçı işlemelerle süslenmiştir. Alçı sanatı mimari sanatının bir parçasıdır ve her yörede ve her dönemde kendine özgü bir şekilde gelişmiştir. Bu sanatın adından da anlaşıldığı üzere kullanılan esas malzeme kireçtir. Kireç, şekillenme özelliği ve yine yapışkanlık ve açık rengi, kolay kullanımı yüzünden bezeme sanatında sık sık kullanılan bir malzemedir. Hasan Sani Camii'de bu sanattan nasibini alan güzel binalardan biridir.
Hasan Sani Camii aynı zamanda 25 bin kişilik kapasitesi vardır ve Atlantik Okyanusu'nun kıyılarında yer alır. Cami günümüz ileri teknolojileriyle donatılan bir camidir. Örneğin caminin giriş kapıları otomatik açılan kapılardandır ve geceleri Mekke yönünü belirleyen ve 30 kilometre uzaklara kadar uzanan lazer ışınları ve dünyanın en yüksek minaresiyle ün yapmıştır. Caminin yanı başında Kur'an-ı Kerim medresesi vardır ve burada Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen talebeler geleneksel ve modern yöntemlerle ders çalışır. Hasan Sani Camii Fas'ın dönem kralı 2. Hasan'ın 60. doğum yıl dönümü dolayısıyla inşa edildi. Ancak bu cami daha çok Casablanca'ya gelen turistlerin uğrak yerine dönüştü. Bu camide 2500 mimar ve 10.000 profesyonel işçi 6 yıl boyunca gece gündüz çalıştığı ifade ediliyor. Caminin maliyeti ise 400 ila 700 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Kuşkusuz bu cami İslam peygamberi döneminde inşa edilen camilerden çok farklıdır ve daha çok propaganda amaçlı inşa edilmiştir.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle, eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı, artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak, ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil, rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Khuzestan, İran'ın en kadim bölgelerinden biridir. Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği bir diyar. İran, tarihin ve doğanın kalbinden bir diyardır. Her adımında yeni bir hikaye ve her nefesinde kadim bir kültürün kokusu vardır. Asya'nın kalbinde yer alan bu uçsuz bucaksız ülke size dört mevsimi aynı anda sunar. Kuzeybatının karlı dağlarından Fars Körfezi'nin sıcak kıyıları ve kuzeyin yemyeşil ormanlarına, uçsuz bucaksız çöl alanlarından hareketli şehirlere ve rengarenk pazarlara kadar. Burası büyük medeniyetlerin ve misafirperver insanların her turisti evlerine davet ettiği bir topraktır. Tarihi ve kültürel cazibe merkezlerinin yanı sıra iklimsel ve doğal çeşitliliğiyle farklı ve unutulmaz seyahat deneyimleri için eşsiz bir fırsat sunan bir ülkedir. Merhaba, İran'ı Keşfet podcastimize hoş geldiniz. Bu podcast'te İran'ı birlikte yeni açılardan tanıyacağız. Tarihten kültüre, doğadan geleneklere, ekonomik yetenek ve potansiyellerden yatırım ve turizm fırsatlarına kadar her şeyi yeni ve şeffaf bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. Emin olun, bu yolculuğun her adımı yeni bir gerçeği ve sonsuz güzellikleri keşfetmek olacaktır. Öyleyse sırları bitmek bilmeyen ve her keşfedildiğinde tazelenen İran diyarına bir yolculuğa hazır olun. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bize yol gösterecek olan ve ilham verici yorumlarınızı görüş bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. İran, parlak tarih ve medeniyetiyle uzun zamandır dünyanın merakını ve hayranlığını uyandırmış olan bir ülkedir. Binlerce yıldır birçok gezgin bu topraklara ayak basmış ve her biri bize hikayelerinden birer parça miras bırakmıştır. Bu ülke, İran platosunun kalbinde ve Asya kıtasının batısında yer almaktadır. Yaklaşık 1.648.000 kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 16. ülkesidir. Bu geniş ülke, Arap dünyası, Orta Asya, Anadolu ve Hint yarımadası arasında bir köprü görevi görmektedir. Kuzeyde Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile komşudur ve güzel Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer almaktadır. Güneyde Fars Körfezi ve Umman Denizi bulunmakta, batıda Irak ve Türkiye, doğuda ise Pakistan ve Afganistan ile komşudur. Bugün İran'ın nüfusu yaklaşık 90 milyondur ve içinde çeşitli etnik grupları barındırır. Halkın çoğunluğu Müslüman ve Şiidir, ancak Hristiyan, Zertüşt ve Yahudi dini azınlıklar da yıllardır bu topraklarda barış içinde yaşamaktadır. Yüzlerce eşsiz tarihi ve kültürel esere sahip olan İran, kültürel ve tarihi miras zenginliği açısından dünyanın en iyi 10 ülkesinden biridir. Bu unvan UNESCO tarafından bu topraklara verilmiştir. Doğa ve iklim açısından da İran olağanüstü bir ülkedir. Farklı bölgelerindeki genişlik ve rakım farkı çok geniş bir iklim çeşitliliği yaratmıştır. Öyle ki en sıcak ve en soğuk noktalar arasındaki kış sıcaklık farkı bazen 50 dereceyi aşmaktadır. Bu da İran'ı iklimsel ve doğal çeşitlilik açısından dünyanın en iyi 5 ülkesinden biri yapmıştır. Kuzeybatı ve batıda kayak gibi kış sporlarına hazırlanılırken, ülkenin güneyinde yüzme ve tekne gezintisi için hava uygundur. Bu çeşitlilik, uçsuz bucaksız kurak çölleri ile yemyeşil gür ormanları arasında sadece kısa bir mesafeyi kat ederek geçiş yapabileceğiniz kadar fazladır. İran 31 ilden oluşur ve bunlardan biri Huzestan'dır. Ülkenin güneybatısında yer alan tarihi ve hareketli Huzestan. Huzestan, İran'ın en eski bölgelerinden biridir. Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği İran topraklarının bir parçasıdır. Bu ili diğer bölgelerden ayıran şey, buradaki yaşamın kendine özgü atmosferidir. Karun Nehri'nin gece esen melteminin huzur veren sesi, yerel pazarların renkli hareketliliği ve baharatın, geleneksel yemeklerin nefis kokusu hepsi Huzestan'da her an canlı olan hareketli yaşamın işaretleridir. Huzestan'a gitmek, müzikle dolu gecelere adım atmak, sizi tüm kalbiyle nazik bir aile üyesi gibi karşılayan insanlarla sıcak ve samimi sohbetlere katılmaktır. Abadan ve Ahvaz'ın sokakları herkesi büyüleyen nostaljik ve akılda kalan bir atmosfere sahiptir. Bu il, İran'ın en iyi sokak yemeklerine ev sahipliği yapar ve bu da seyahatinizi daha tatlı ve unutulmaz kılar. Huzestan, güneşin ve sıcaklığın toprağıdır. Hayatın basit ama derin zevklerini her köşesinde bulabileceğiniz bir yerdir. Bu bölgeyi ziyaret etmek için en iyi zaman sonbahar ve kıştır. Özellikle Ekim'den Mart ayının sonlarına, yani İran takvimine göre Aban ayından Ferverdin ayının başlarına kadar hava oldukça sıcak ve nemli yaz günlerinden ılıman ve keyifli bir hale gelir. Bu dönemde sıcaklıklar 15 ila 25 derece santigrat arasında seyreder ve gezmek için oldukça idealdir. Tarih ve doğa diyarı Huzestan'a seyahat etmek eşsiz bir deneyimdir. Ancak Huzestan'ın sayısız cazibelerini keşfetmenin tek yolu seyahat etmek değildir. Bu toprakların uzun ve şaşırtıcı tarihini dinlemek, sanatçı atalarımızdan kalan hediyeler ve eserlerle tanışmak, hurma bahçeleri, nehirler ve bataklıklar üzerinde hayal kurmak da bizi güzel Huzestan, sıcakkanlı insanları ve kahraman yetiştiren topraklarıyla buluşturur. Bu yüzden hiç vakit kaybetmiyor ve İran'ı Keşfet adlı serimizin ilk bölümünde Huzestanlıların meşhur atasözüyle başlıyoruz. Hayırda acele etmek iyidir. Gelin uzak geçmişe yolculuk yapalım ve gururlu Huzestan'ı tarihçilerin dilinden tanıyalım. Huzestan, İran'ın güneybatısında Fars Körfezi kıyısına yer alır ve ülkenin petrol çıkarma merkezidir. Hicri Şemsi 1287, yani miladi 1908 yılında bu ilin şehirlerinden biri olan Mescid-i Süleyman'da ilk petrol kuyusu açıldı. Bir numaralı kuyu olarak bilinen dünyanın bu ilk endüstriyel petrol kuyusu, İran petrol endüstrisinin başlangıç noktasıydı. Petrol konusu ilin stratejik ve transit konumuyla birlikte bol kaynaklarıyla birleşince Huzestan'ı İran'da Tahran'dan sonra gayri safi yurt içi hasılada ikinci sıraya yerleştirmiştir. Başkenti Ahvaz şehri olan ve yaklaşık 64 bin kilometre karelik bir alana sahip olan bu ilin büyüklüğü Letonya veya Litvanya'ya denktir. Yaklaşık 5 milyonluk nüfusuyla Huzestan, İran'ın en kalabalık 5. ilidir. Kuzeyde Lorestan ve İlam illeriyle, doğuda Çarmahal ve Bahtiyari ile, Kohgiliye ve Boyra Ahmet illeriyle, güneyde Fars Körfezi ile ve batıda Irak ile komşudur. Huzestan'ın adı Büyük Darüş ve Haşayar Şah dönemindeki antik Farsça yazıtlarda sıkça anılan Huzi veya Huzi halkından gelmektedir. Bu İranlı ve savaşçı kavmin muhtemelen kuzeyden Huzestan Ovası'na geldiği ve Huzi dilinin ve kültürünün kökenlerinin o dönemlere dayandığı düşünülmektedir. Huzestan, insanlık medeniyetinin en eski bölgelerinden biridir. İlk medeniyet 6000 yıldan daha uzun bir süre önce Şuş şehrinde ortaya çıktı ve daha sonra güçlü İlam devletini kurdu. Ahameniş döneminde bu topraklar şahlık yolunun önemli bir parçasıydı ve Şuş, kralların gözdesi, zengin bir şehirdir. Part İmparatorluğu döneminde de Huzestan büyük ölçüde özerkli ve hediyeler ödemesine rağmen iç bağımsızlığını korudu. Daha sonra Sasani döneminde Huzestan, bu hanedanlığın egemenliğine giren ilk bölgelerinden biri oldu ve kalkınması öncelikli hale geldi. Şuşdar, Ahvaz ve Gondişapur gibi şehirlerin onarımı ve yeniden inşası ile çok sayıda köprü inşa edilmesi bu toprakların özel önemini gösteriyor. Antik çağın büyük Yunan coğrafyacısı ve tarihçisi Strabon, Huzestan'ı dünyanın en verimli ovalarından biri olarak tanımlamıştır. Çünkü bol ve gür nehirler bu geniş ovayı sulayarak halkı için tarım ve refah imkanları sağlıyordu. Faslı seyyah İbn-i Battuta seyahatnamesinde Şuşter şehri hakkında şunları yazmıştır. Nihayet Atabey'in hüküm sürdüğü ova ile dağlık bölge arasında sınırlı olan Tester yani Şuşter şehrine ulaştım. Büyük, güzel, yeşil ve harika bahçeleri olan bir şehir. Bu şehrin birçok güzelliği, itibarlı pazarları var ve eski şehirlerdendir. Nehrin iki tarafında bahçeler bulunuyor. Bu şehrin hayır ve bereketleri çoktur. Pazarları ise iyilikte eşsizdir. Farsça yazılmış günümüze ulaşan en eski genel coğrafya kitabı olan Hudud el Alemin yazarı, o dönemde Huzestan şehirlerinin refahı ve pazarlarının canlılığı hakkında şunları belirtir. Bu bölge tarım, özellikle şeker, önemli bir üründü ve halı, ipekli kumaş, kürk, çeşitli kumaşlar, giysi ve hatta peştemal gibi el sanatları Huzestan'da üretilip çevre bölgelere ihraç ediliyordu. Hudud el Alem kitabı hakkında ilginç bir detay bulunmaktadır. Yazarı hakkında ihtilaflar olan bu kitap, bazılarına göre Ebu Yusuf Pişaveri'ye, aralarında Vladimir Minorski de dahil olmak üzere bir gruba göre de Eşya İbni Firigun adlı bir kişi atfedilir. Hicri kameri 372, yaklaşık miladi 982 yılında yazılmıştır. Şaşırtıcı olan bu kitabın Kristof Kolomb'dan 5 asır önce dünyanın küresel olduğundan bahsetmesi ve dünyanın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu olduğunu açıklamasıdır. Bu kitapta ayrıca Fars Körfezi'nden bahsedilmiş ve Biruni'nin Amerika kıtasının varlığına ilişkin teorisi ortaya konmuştur. Bu da o dönemdeki yazarların ileri coğrafya bilgisini göstermektedir. Şimdi podcastimizin ana konusuna geri dönelim. Huzestan sadece tarih ve coğrafya değildir. Aynı zamanda bilim, bilgi ve kültürün de beşiği olmuştur. Milattan sonra 3. yüzyılda 1. Şapur'un emriyle Desful yakınlarında kurulan Gondişapur Üniversitesi, Yunanistan, Mısır, Hindistan ve Roma'dan doktorları ve bilim adamlarını bir araya getiren eşsiz bir bilim merkeziydi. Sonraki dönemlerde 2. Şapur tarafından restore edildi ve Anuşirvan döneminde geliştirilip tamamlandı. 17 asrı aşkın tarihiyle bu üniversite, Batı Asya'nın en eski eğitim merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Bu üniversitede tıp, felsefe, teoloji ve bilim alanlarında Zertüşt ve İran geleneğine dayalı, aynı zamanda Yunan ve Hint geleneklerinden de faydalanarak eğitimler verilmekteydi. Bu bölgenin hoş iklimi ve yeşil doğası, tıp biliminin gelişimi ve önde gelen doktorların yetiştirmesi için ideal bir ortam sağlamıştır. Sasani döneminde Huzestan'da birçok hastane ve tıp merkezi faaliyet göstermekteydi. Daha sonraki İslami dönem tarihi kaynaklarına göre bu merkezler tıp bilgisinin İslam dünyasına aktarılmasında önemli rol oynamıştır. İslam döneminin ilk hastaneleri de Gundişapur Hastanesi'nden alınan modele göre inşa edilmiştir. İslam'ın yükselişiyle birlikte Huzestan, İran platosunda Müslümanların ilk girdiği bölgelerden biri oldu. Bu bölge Müslümanlar tarafından fethedildi ve uzun süre Emevi ve Abbasi halifelerinin topraklarının bir parçası olarak tanındı. Daha sonra Hicri Kameri 3. ve 4. yüzyıllarda Deylemiler ve ardından Buveyhiler, Huzestan'ın bazı bölgelerine hakim oldular. Sonraki dönemlerde ise Selçuklular, Gazneliler, Safeviler, Afşarlar, Zendler ve Kaçarlar gibi İran hükümetleri Huzestan'a veya bazı kısımlarına hükmetti. Ancak petrolün keşfi ve çıkarılmasıyla Huzestan'ın adı ve tarihi bu olayla birleşti. Mescid-i Süleyman'da petrol kuyusunun açılması ve ardından endüstriyel olarak petrolün keşfi, Huzestan'ı siyasi çekişmelerin ve çatışmalarında bir parçası olduğu yeni bir döneme soktu. Hicri Şemsi 1291 yani miladi 1912 yılında Abadan rafinerisinin inşası ve Mescid-i Süleyman'dan Fars Körfezi'ne petrol boru hattının döşenmesiyle İran merkezi hükümetin iç meselelerle uğraşması ve askeri zayıflığı, İngiliz hükümetini Huzestan'ı parçalama planını izlemeye yöneltti. Bu komplo, kendisini Huzestan emiri olarak adlandıran Şeyh Hazal'ın desteğiyle şekillendi. İngiltere, Şeyh Hazal'ın İran merkezi hükümetine karşı çıkması için yardım etti. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İngiliz kuvvetleri Şeyh Hazal hükümetini ve elbette güneydeki petrol bölgelerini koruma bahanesiyle Huzestan'ı işgal etti. Ancak merkezi hükümetin yeniden güçlenmesiyle Hicri Şemsi 1302 yani miladi 1923 yılında bu bölge Huzestan adıyla resmi olarak İran topraklarının bir parçası olarak tescil edildi. İran'ın siyasi coğrafyasında Huzestan konumunun sağlamlaşmasına rağmen bölgedeki çatışmalar ve siyasi gerilimler sona ermedi. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra İran'ın komşusu olarak kurulan Irak hükümeti, Huzestan'ın sahip olduğu büyük petrol zenginliği nedeniyle başından beri bölgeyi İran'dan ayırma fikrini güttü. Bu doğrultuda uzun süre Huzestan elindeki Arapları İran merkezi hükümetine karşı kışkırtarak Huzestan'da çatışmalar yarattı. Daha sonra Hicri Şemsi 1329 yani miladi 1950 yılında İran petrol endüstrisinin millileşmesiyle İngiliz hükümeti bir kez daha parçalama konusunu ve bağımsız bir Huzestan Arap devleti kurma meselesini gündeme getirdi. Bahtiyari, Kaşgai ve bölgedeki Arap aşiretlerini İran merkezi hükümetine karşı kışkırttı. Ancak Musaddık hükümetinin düşmesi, İran'daki yeni hükümetin batıya yönelmesi ve batılıların petrol kaynaklarının temin edilmesiyle Huzestan'ın ayrılması konusu rafa kalktı. İran ve Irak arasındaki sınır anlaşmazlıkları Hicri Şemsi 1353 yani miladi 1974 yılında Cezayir sınır anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi. Bu anlaşmaya göre iki ülke arasındaki sınır Şatul Arab Nehri'nin en derin kısmından geçen Telvag çizgisi üzerinde belirlendi. Ancak bu anlaşmaya rağmen Khuzestan'ın tarihi dalgalanmalarla dolu olmaya devam etti. Zira İslam devriminin zaferinden sonra Irak Baas Partisi'nin Khuzestan'ı ayırma faaliyetleri yoğunlaştı ve nihayet Hicri Şemsi 31 Şehrivar 1359 yani 22 Eylül 1980 tarihinde Irak Baas rejimi kara saldırısıyla Khuzestan'ın bazı kısımlarını ve Batı İran bölgelerini işgal etti. Savaşın ilk aylarında Irak Baas rejimi güçleri İran'ın birkaç şehrini işgal edip diğer bazı şehirleri kuşatsa da kısa bir süre sonra bu bölgelerin çoğu İran güçleri tarafından geri alındı. Bu dayatılan savaş sırasında Khuzestan ve diğer sınır illeri ile İran topraklarındaki tüm halk büyük kayıp ve zararlara uğradı. Ancak yine de destansı bir kahramanlığa yeni bir anlam katmayı başardılar ve tek bir vücut gibi tüm varlıklarıyla ülkelerinin toprak bütünlüğünü savundular. Halihazırda Kutsal Savunma Dönemi operasyon bölgeleri ve Ervankenar, Şalemçe, Fekke, Talaiye, Abadan ve Horramşah gibi şehirlerde oluşturulan anıtlar, Khuzestan ilinin önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Her yıl ülkenin dört bir yanından birçok vatandaş, vatanlarını savunurken en saf ve cesur insanların 8 yıllık fedakarlıklarını anmak ve canlı tutmak için bu bölgeleri ziyaret ediyor. Değerli dostlar, İran'ı Keşfet Podcast'inin bu bölümünde İran'ın yerleşimi M.Ö. 5. bin yıla dayanan ve günümüze kadar çok engebeli bir tarihi geride bırakan bu değerli toprakları olan Khuzestan ili ve tarihiyle tanıştık. Fakat bu İran topraklarına yapacağımız yolculuğun ve yolun daha başı sayılır. Bu antik toprakların birçok ilinin sırları, güzellikleri ve tarihinin keşfinin başlangıcıdır. Gelecek bölümde yine Khuzestan'dan söz edeceğiz. Fakat bu sefer buranın eşsiz doğası, tarihi mimarisi ve ekonomik güçlerini ele alacağız. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Thank you.